Ayrım 14.
Öğleden sonra kurak, kentin tozlu sokaklarında mutluluktan uçan bir Edward, Maria'nın evine doğru pedal çeviriyordu. Kent o kadar iyi planlanmıştı ki, mimarın fikrine göre ya da öyle kötü planlanmıştı ki, Edward'ın fikrine göre, hemen hemen hiç köşe yoktu. Dümdüz ve geniş bir caddede son hızla ilerliyor, gökyüzündeki yağmursuz bulutlara bakıyordu. Derken gerçekten uçmaya başladığını, gökyüzüne yaklaştığını hissetti. Ama bir saniye sonra aynı hızla yere düşerek asfalta çakıldı. Güm! Kaza geçiriyorum. Yüzü asfalta yapışmış gibiydi. Sırt üstü dönmeye çalıştı ve gövdesini kontrol edemediğini fark etti. Arabaların fren seslerini, korkmuş insan seslerini duyuyordu. Biri yanına yaklaştı, ona dokundu. Derken bir başkası bağırdı. Kıpırdatmayın, yerinden kımıldarsa ömür boyu sakat kalabilir. Saniyeler çok ağır geçiyordu. Edward korkmaya başladı. Anne babasının tersine, Tanrı'ya ve ölümden sonra yaşama inanıyordu. Gene de daha 17 yaşındayken, yabancı bir ülkede burnu asfalta gömülü ölmek ona çok büyük bir haksızlıkmış gibi geldi. İyi misiniz dedi biri. Hayır, iyi değildi. Yerinden kıpırdayamıyordu ama konuşamıyordu da. İşin en kötü yanı bilincinin yerinde olmasıydı. Başına gelenin ne olduğunu çok iyi anlamıştı. Neden bayılmamıştı ki? Tam da Tanrı'ya yakınlaşmak için onca çaba harcadığı sırada Tanrı ona acımıyordu. Doktorlar geliyor diye fısıldadı biri kulağına. Bir elini de sıkı sıkı tutarak, beni işitebiliyor musun bilmiyorum ama sakin ol, ciddi bir şey yok. Evet, işitebiliyordu ve onunla konuşan kişinin bir erkek, konuşmayı sürdürmesini, ciddi bir şey olmadığını yinelemesini istiyordu. Ama tabii ancak en ciddi durumlarda söylenirdi bu söz. Maria'yı düşündü. Dağlarında pozitif enerjiyle yüklü kristaller bulunan o beldeyi düşündü. Brezilya'nın tam tersi olmalıydı orası. Burada yaptığı meditasyonlarda ömründe karşılaşmadığı oranda yoğun bir negatiflik vardı çünkü. Saniyeler dakikalara dönüşüyor, çevresindeki insanlar çoğalıyordu ve ilk kez acı duymaya başladı. Başının ortasından başlayıp tüm gövdesine dağılan keskin bir sancı. Geldiler dedi elini tutan adam, yarın gene bisiklet üstünde olacaksın. Oysa ertesi gün Edward hastanede yatıyor, her iki bacağı ve tek kolu alçıya alınmış bulunuyordu. En az bir ay kalması gerekecekti. Bu arada hiç durmadan ağlayan annesini, babasının telaşlı telefon konuşmalarını, hekimin her 5 dakikada bir tekrarladığı kritik 24 saat geçmiştir, beyinde hasar yoktur gibisinden sözlerini dinlemek zorundaydı. Aile Amerikan Büyükelçiliği ile temas kurdu. Onlar hiçbir zaman devlet hastanelerine güvenmediklerinden kendi diplomatları için özel acil servisleri, bir Amerikalıyı bile tedavi edecek güçte olduğunu kabul ettikleri Brezilyalı doktorların listesine sahiptiler. Arada bir iyi komşuluk politikası çerçevesinde başka ülkelerin diplomatlarını da bu hizmetlerden yararlandırırlardı. Amerikalılar kendi alengirli alet edevatlarıyla geldiler. Bir sürü test de onlar yaptılar ve her zaman vardıkları sonuca vardılar. Devlet hastanesinin hekimleri yaraları doğru tespit etmiş, gerekli önlemleri almış, doğru tedaviyi uygulamaktaydılar. Devlet hastanesinin hekimleri iyi olabilirdi ama Brezilya televizyonunun programları dünyanın her yerinde olduğu gibi berbattı. Edward'ın ise oyalanacak pek bir şeyi yoktu. Maria'nın ziyaretlerinin arası açıldıkça açıldı. Belki de birlikte kristal dağlara gidebileceği başka birini bulmuştu. Sevgilisinin tutarsız davranışlarının aksine anne babası onu her gün ziyaret ediyorlardı. Ama evden istediği Portekizce kitapları getirmemekte direniyorlar, bahane olarak babasının yakında başka bir göreve atanacağını, artık Portekizce öğrenmesine gerek kalmadığını öne sürüyorlardı. Bu yüzden Edward öteki hastalarla konuşmakla, hemşirelerle futbol sonuçlarını tartışmakla, eline geçirdiği her dergiyi başından sonuna okumakla yetinmek zorundaydı. Derken bir gün hemşirelerden biri kendisine armağan edilen ama çok kalın olduğu için okuyamayacağını düşündüğü bir kitap getirdi. O kitap Edward'ın hayatının yönünü değiştirdi. onu yıllarca kendi yaşındaki gençlerin yaşamından çok çok uzaklaştıracak, sonu vilete ve gerçeklikten kopuşa varacak bir yola sürükleyen bu kitap olacaktı. Kitap, derin düşünceleri, sezgileri, esinleri olan, dünyayı sarsmış, dünya cenneti üstüne özgün görüşleri olan, yaşamlarını, düşüncelerini öbür insanlarla paylaşmaya adamış insanlar hakkındaydı. İsa peygamber de vardı bu insanların arasında. İnsanın maymundan türediğini savunan Darwin'di. Sonra düşlerin önemini keşfeden Freud. Kraliçenin mücevherlerini rehine koyarak yeni dünyalar keşfetmeye giden Christoph Kolomb. Herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanan Marx. Sonra azizler de vardı. Örneğin Ignatius Loyola, pek çok kadınla düşüp kalktıktan, pek çok savaşta sayısız düşmanı öldürüp, Pamplona'da yaralandıktan sonra tedavi edildiği yerde yepyeni bir dünya görüşü kazanarak ermişler katına yükselen baskılı bir asker. Tanrı'ya ulaşmanın yollarını ararken bir gün, bir koridorda yürüdüğü sırada duvardaki bir tabloya bakmak için durduğunda, yani hiç beklemediği bir sırada yolu bulan Avilalı Teresa. Yaşadığı hayattan bıktığı için çölde inzivaya çekilen, orada 10 yıl boyunca şeytanlarla ve akla gelebilecek her türlü günah çağrısıyla boğuşan Anthony. Kendisi gibi bir genç olan, kuşlarla konuşmayı aklına koyduğu için ailenin her türlü imkan ve isteğine sırt çeviren Assisi'li Francis. Yapacak başka bir işi olmadığı için kalın kitabı hemen okumaya başlamıştı. Gece yarısı bir hemşire geldi ve bir isteği olup olmadığını sordu. Koca hastanede ışığı yanan tek oda Edward'ınkiydi çünkü. Çocuk okuduğu kitaptan başını bile kaldırmaksızın eliyle hayır işareti yaparak gönderdi onu. Dünyayı sarsan insanlar sıradan erkekler ve kadınlardı. Tıpkı kendisi, babası, kaybetmekte olduğu sevgilisi gibi. Günlük yaşamlarında bütün insanların yaşadığı sorunlarla, kuşkularla, kaygılarla boğuşmuşlardı. Din ile, Tanrı ile, kafalarını geliştirmek ya da daha üstün bir bilinç düzeyine ulaşmak gibi şeylerle özel bir ilgileri de yoktu. Kitabın en ilginç yanı şuydu. Bu insanların her birinin yaşamlarının belli bir döneminde büyülü bir an yaşadıklarını, o andan sonra kendi cennet arayışlarına daldıklarını anlatıyordu. Bu insanlar yaşamlarının öyle ya da böyle geçmesine izin vermemişler, İsteklerine ulaşabilmek için dilenmeyi ya da krallara yalvarmayı göze almışlar, ister diplomasi ister şiddet kullanmışlar, yasaları hiç saymış, iktidar güçlerine karşı gelmişler ama hiçbir zaman ülkülerinden vazgeçmemişler, her türlü zorluk karşısında direnmeyi, çıkış yolu bulmayı başarmışlardı. Ertesi gün Edward kendisine kitabı getiren hemşireye altın saatini vererek satmasını, parasıyla aynı konuda ne kadar kitap bulabilirse almasını söyledi. Ama başka bu tür kitap yokmuş. Bunun üzerine kitapta sözü geçen kişilerden bazılarının biyografilerini okumayı denedi. Ama anlayış ve anlatım farkı vardı. Biyografilerde bu kişiler olağan, bildik, sesini duyurmak için herkes gibi çabalaması gereken insanlar gibi değil, daha baştan üstünlükleri belirlenmiş, olağanüstü esinleri olan kişiler olarak anlatılıyordu. Gene de okudukları Edward'ı o kadar etkilemişti ki, bir aziz olmayı, geçirdiği kazayı ise yaşamının yönünü değiştiren olay olarak kullanmayı ciddi ciddi düşündü. Ancak iki kırık bacakla yattığı hastanede herhangi bir büyülü an yaşamadı. Ne onu ruhunun en derinliklerine kadar sarsan bir tablo gördü, ne de Brezilya yaylalarının ortasında ona kilise yapacak arkadaşları vardı. Çöller ise hem çok uzaklarda hem de politik sorunlarla kaynayan yerlerdi. Oysa yapabileceği bir şey olmalıydı. Evet, resim yapmayı öğrenebilir, o büyük insanların yaşadıkları büyülü anları tüm dünyaya gösterebilirdi. Sonunda alçılarını açtılar. Elçilik binasına döndüğünde bir elçinin oğluna gösterilebilecek en büyük ilgi, sevgi ve saygıyla karşılandı. Annesine bir resim kursuna devam etmek istediğini bildirdi. Kaza dolayısıyla çok vakit kaybettiğini, Amerikan Koleji'ndeki derslerinde çok geri kaldığını söyleyen annesi, arkadaşlarına yetişmek için çok çalışması gerekeceğini hatırlattı. Oysa bu, Edward'ın umurunda bile değildi. Eski okuluna dönüp coğrafya, fen gibi dersler okumaya hiç niyeti yoktu. Ressam olmak istiyordu o. Bir ara boş bulunup bunun nedenini açıkladı. Cennet görüntülerini resmetmek istiyorum. Annesi bir şey demedi. Arkadaşlarına danışarak kentteki en iyi resim kursu hangisiymiş öğrenmeye söz verdi. Büyükelçi o akşam eve geldiğinde karısını yatak odasında gözyaşları içinde buldu. Oğlumuz çıldırmış diye hıçkırıyordu. Kaza beynini etkilemiş. Büyükelçi çok kızgın bir sesle imkansız diye karşılık verdi. Amerikalıların seçtiği doktorlar teşhis koydular ya. Karısı oğlunun söylediklerini aktardı. Canım, gençlik asilikleri bunlar. Sen sabret. Her şey eski durumuna dönecek. Bu kez bekleme taktiği hiçbir işe yaramadı. Çünkü Edward yaşama atılmak için sabırsızlanıyordu. Annesinin arkadaşlarından bir haber çıkmasını beklemeden iki gün sonra gidip kendi bulduğu bir atölyeye kaydoldu. Renk, biçem, perspektif gibi şeyler öğrenmeye başladı. Ayrıca hiçbir zaman arabalardan ve marka ayakkabılardan söz etmeyen insanlarla tanıştı. Bir takım sanatçıların arasına düştü diyordu annesi ağlamaklı bir sesle. Çocuğu rahat bırak, yakında bıkar diyordu büyükelçi. Sevgilisinden, kristallerden, piramitlerden, tütsü ve marihuanadan bıkmadı mı? Oysa zaman geçiyor, Edward'ın odası her an biraz daha resim atölyesine benziyordu. Her yanda ana babasının anlayamadığı bir takım tuhaf tablolar vardı. Yuvarlaklar, egzotik renk karışımları, ilkel sembollerle karışık dua eden çeşitli insan görüntüleri. 2 yıl boyunca bir kez olsun eve arkadaş getirmemiş olan yalnız çocuk Edward, şimdi evi tuhaf tuhaf insanlarla dolduruyordu. Hepsinin de saçı başı dağınık, giysileri kötüydü. Müziği sonuna kadar açıyorlardı, hem de ne müzik. Durmadan yiyor, sigara ve içki içiyor, temel aile terbiyesi aldıklarına dair en ufak bir iz bırakmıyorlardı. Bir gün Amerikan Koleji'nin müdürü eve telefon etti. ''Oğlunuzun bir uyuşturucu sorunu olduğunu sanıyorum.'' dedi. ''Notları ortalamanın çok çok altında. Böyle giderse bir dahaki dönem kaydını yapmayacağız.'' Annesi doğruca büyükelçinin bürosuna giderek durumu aktardı. ''Zamanla her şey normale dönecek diyordun.'' diye bağırdı çığlık çığlığa. ''Şimdi ne olacak? Oğlun delirdi. Uyuşturucu alıyormuş. Besbelli beyninde bir hasar var. Sense o toplantıdan bu kokteyle. Hiçbir şeyle ilgilendiğin yok.'' ''Sesini yükseltme.'' dedi adam. ''Yükselteceğim işte. Sen harekete geçmezsen daha da yükselteceğim. Besbelli çocuğun yardıma ihtiyacı var. Tıbbi yardım, bir şeyler yap.'' Karısının taşkınlığı yüzünden çalışanların yanında zor duruma düşen, oğlunun resim sevdasının beklediğinden daha uzun sürmesinden kaygılanan büyükelçi, pratik zekasını ve mesleki deneyimini kullanarak bir saldırı planı yaptı. Önce meslektaşı Amerikan Büyükelçisi'ne telefon açarak nazik bir lisanla büyükelçiliğin tıbbi olanaklarından bir kez daha yararlanıp yararlanmayacağını sordu ve olumlu yanıt aldı. Tercihli hekimlere yeniden başvurarak durumu açıkladı. Vaktiyle yapılmış olan testleri yeniden gözden geçirmelerini rica etti. Haklarında dava açılmasından çekinen hekimler, ricayı hemen yerine getirdiler ve testlerin hiçbir anormallik belirtisi göstermediğini bir kez daha belirttiler. Ancak büyükelçinin elinden Amerikan elçiliğini her türlü sorumluluktan kurtaran bir kağıt almayı da ihmal etmediler. Büyükelçi hemen Edward'ın yatmış olduğu devlet hastanesine giderek başhekimle görüştü. Oğlu hakkında kuşkularını dile getirerek rutin bir check-up bahanesiyle çocuktan kan alıp uyuşturucu aramalarını rica etti. Kan testi yapıldı. Herhangi bir uyuşturucu izi yoktu. Kurduğu stratejinin 3. ve son aşamasına geldi sıra. Edward ile baş başa konuşup neler olduğunu anlamak. Ancak tüm veriler elinde olduğu zaman doğru bir karar verebileceğine inanıyordu. Baba ile oğul oturma odasında karşı karşıya oturdular. ''Annen senin için çok kaygılanıyor.'' dedi büyükelçi. ''Okulda notların normalin çok altına düşmüş, kaydının silinmesi tehlikesi var.'' ''Ama sanat okulundaki notlarım yükseliyor baba.'' ''Sanata olan ilgini çok takdir ediyorum. Ama bunun için daha bütün bir hayat var önünde. Şu anda önemli olan orta öğrenimini başarıyla tamamlamandır. Böylece diplomatik kariyerin için gerekli yolu açacağım sana.'' Edward bir şey demeden önce uzun uzun düşündü. Geçirdiği kazayı, okuduğu kitabı, bu kitabın onun gerçek mesleğini bulmasına nasıl yardım ettiğini, kendisini artık hiç arayıp sormayan Maria'yı düşündü. Bir süre daha kararsız kaldı ama sonunda konuştu. Diplomat olmak istemiyorum, ressam olmak istiyorum. Babası böyle bir karşılık alacağını önceden bildiğinden hazırlıklıydı. Canım, tabii ressam olacaksın ama önce eğitimini tamamla. Sana Belgrad'da, Zagreb'de, Ljubljana'da, Saraybosna'da, istediğin her yerde sergi açtırırız. Çok geniş bir çevren var biliyorsun. Her bakımdan yardımcı olurum sana. Ama önce eğitimini tamamlayacaksın. Öyle yaparsam kolay yolu seçmiş olurum. Herhangi bir fakülteye girer, beni hiç de ilgilendirmeyen bir konuda diploma alırım. Böylece iş sahibi de olurum. Resim işi ikinci plana düşer. Sonunda gerçekten istediğim yaşamı sürdüremem. Ressam olarak para kazanmanın yolunu bulmam gerek. Büyükelçi sinirlenmeye başlıyordu. Şimdi her şeye sahipsin oğlum. Seni seven bir ailen, yuvan, para pul, toplum içinde seçkin bir yer. Ancak ülkemizin zor günler geçirdiğini sen de biliyorsun. İç savaş söylentileri dolaşıyor. Yarın öbür gün sana yardım edecek konumda bile olmayabilirim. Yardıma gerek yok. Bana güvenin yeter. Günün birinde Cennet Görüntüleri adlı bir dizi resim yapacağım. İnsanların günümüze dek yalnızca yüreklerinde yaşattıkları şeylerin görsel bir tarihi olacak bu. Büyükelçi oğlunun kararlılığını çok beğendiğini söyleyerek konuşmayı bir gülümseme ile sona erdirdi. Oğluna bir ay daha süre tanımaya karar vermişti. Ne de olsa diplomasi, sorunlar kendiliğinden çözülünceye dek kararları erteleme sanatıydı aynı zamanda. Bir ay geçti. Edward tüm vaktini resme, tuhaf arkadaşlarına, insanda psikolojik bir bozukluk yaratmak amacıyla yaratıldığı izlenimini uyandıran o müziği dinlemeye harcamayı sürdürdü. Üstüne üstlük öğretmenlerden biriyle Aziz'lerin varlığı konusunda tartıştığı için Amerikan Koleji'nden düpedüz atılmıştı. Artık kararı ertelemek de imkansızlaştığından, büyükelçi son bir çaba göstererek oğlunu erkek erkeğe konuşmaya çağırdı. Bak Edward, artık yaşam sorumlulukları yüklenecek yaşa geldin. Bu saçmalığa elimizden geldiğince dayandık. Ama artık ressam olmayı falan aklından silip meslek yaşamına yön vermeye başlamalısın. Ama baba, benim mesleğim zaten ressamlık. Peki sana iyi bir eğitim sağlamak için yaptıklarımız ne olacak? Tek çocuğumuzsun. Her yaptığımızı senin için, seni sevdiğimiz için yaptık. Eskiden hiç böyle değildin sen. Bütün bu olup bitenlerin geçirdiğin kaza sonucu olduğuna inanmak zorunda kalacağım. Annemi de, sizi de, dünyada herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Büyükelçi boğazını temizledi. Sevgi gibi duyguların böyle açık açık ifade edilmesine alışık değildi. O zaman bize olan sevgin uğruna annenin istediğini yap. Şu resim yapma işini bir süre rafa kaldır. Kendi sınıfından arkadaşlar edin ve okuluna dön. Babacığım, beni seviyorsanız böyle bir şey yapmamı isteyemezsiniz benden. Siz hep iyi örnek oldunuz bana. Önem verdiğiniz şeyler için savaşmaktan hiç vazgeçmediniz. Şimdi benim iradesiz bir adam olmamı nasıl istersiniz? Sevgi uğruna dedim. Bunu daha önce hiç söylememiştim ama şimdi senden rica ediyorum. Bize olan sevgin adına, bizim sana olan sevgimiz adına yuvana dön yavrum. Bunu fiziksel anlamda söylemiyorum, ruhsal olarak demek istiyorum. Kendi kendini aldatıyorsun, gerçeklerden kaçıyorsun. İlk doğduğun günden beri senin için ne hayaller kurduk. Sen bizim her şeyimizsin, hem geleceğimiz hem de geçmişimiz. Dedelerim bürokrattı, ben dış işlerine girebilmek için ne savaşlar verdim bilemezsin. Her basamakta ne zorluklarla, hep kendi çabalarımla çıktım merdivenleri. Bütün bunları neden yaptım? Sana bir yer açmak için, işlerini kolaylaştırmak için. Büyükelçi olarak ilk belgeye imza attığım kalemi hala saklıyorum. Neden? Günün birinde sen de büyükelçi olduğunda sana vermek için. Bizi hayal kırıklığına uğratma oğlum. Şunun şurasında kaç günlük ömrümüz kaldı. Senin doğru yolda ilerlediğini bilerek içimiz rahat ölelim. Bizi gerçekten seviyorsan dediğimi yaparsın. Sevmiyorsan o zaman bildiğini oku. Saatlerce oturdu. Brezilya göklerine baktı durdu. Mavinin üstünde salınan bulutlar çok güzel bulutlardı ama içlerinde bir damla yağmur yoktu. Orta Brezilya yaylasını ıslatacak. Kendisini onlar kadar boş hissetti. Kendi istediğini yapsa annesi kederden sararıp solacak, babası kendi mesleğinde hevesini yitirecek, her ikisi de sevgili oğullarını yetiştirmekteki başarısızlığın suçunu birbirlerinde bulacaklardı. Öte yandan resim yapmaktan vazgeçerse cennet görüntüleri hiçbir zaman tuvale geçmeyecekti. Oysa dünyada mutlu olması o resimlerin yapılmasına bağlıydı. Çevresine bakındı, resimlerini gördü. Her fırça darbesini nasıl sevgiyle, anlamlı kılarak vurduğunu hatırladı. Ama hiçbiri harika değildi. Hepsi orta karardı. Sahtekarın tekiydi kendisi. Yaşamını adadığı sanatta yeteneksizdi. Üstelik anne babasını da hayal kırıklığına uğratmaya kıyıyordu. Cennet görüntüleri ona göre değildi. Görebilenler seçilmiş insanlardı, sayılıydılar. Onlar, kitaplarda söze edilen kahramanlar, inançları uğruna kurban edilmeye hazır azizlerdi. Dünyanın onlardan neler beklediğini daha çocukken biliyorlardı. O ilk okuduğu kitaptaki sözde gerçekler, bir masalcının uydurmalarıydı besbelli. Akşam yemeğinde ailesine haklı olduklarını, resme olan hevesinin geçtiğini, bunun çocukça bir hayal olduğunu söyledi. Çok sevindiler, annesi sevincinden ağladı, oğluna sarıldı. Her şey normale döndü. O gece büyükelçi, zaferini gizlice kutlamak için bir şişe şampanya açtı ve tek başına bitirdi. Yatmaya gittiğinde karısı, aylardır ilk kez olarak huzurlu bir uykuya dalmıştı bile. Ertesi gün Eduard'ın odasını karmakarışık buldular. Tuvaller parçalanmıştı. Çocuksa bir köşede oturmuş gökyüzüne bakıyordu. Annesi ona sarıldı. Onu ne kadar sevdiğini söyledi ama Eduard hiçbir tepki göstermedi. Artık sevgi falan istemiyordu. O defteri kapatmıştı. Babasının öğütlerini izleyebileceğini, resimden vazgeçebileceğini sanmıştı. Ama gönül verdiği sanatta fazla ilerlemişti. Bir insanı hayallerinden ayıran dipsiz uçurumdaydı. Artık dönüş yoktu. Ne ileri gidebilirdi ne de geriye. En iyisi sahneyi terk etmekti. Eduard 5 ay daha Brezilya'da kaldı. Uzmanlar ender görülen bir şizofreni türü olduğunu teşhis ettiler. Bisiklet kazasının sonucu olabilir dediler. Derken Yugoslavya'da savaş çıktı ve büyükelçi acele geri çağrıldı. Eduard'ın bakımı aile için ciddi bir sorun oluşturdu. Tek çıkar yol delikanlıyı yeni açılan bilet hastanesine yatırmaktı. Eduard öyküsünü bitirdiğinde hava kararmıştı. İkisi de soğuktan titriyorlardı. Hadi içeri girelim dedi, akşam yemeği başlamıştır. Çocukken ne zaman anneannemlere gitsek, evindeki bir tablo beni her seferinde büyülerdi. Resimde bir kadın, Katoliklerin Madonna dedikleri, dünyanın üstünde durmuş, ellerini dünyaya doğru uzatmıştı. Parmak uçlarından ışınlar uzanıyordu.